Ayrım 5, sayfa 45. Mossad elemanı Moshe Goldberg, Coco'nun yeri denen meyhaneye girdiğinde burnuna kesif sigara dumanının arasında öd ağacı buharı da çarptı. Uzak Doğu'da bunun esrar dumanı saklamak ve kokuyu izole etmek için kullanıldığını biliyordu. Meyhaneden ziyade tam bir batakhaneye benziyordu girdikleri yer. İçerideki herkes yerliydi. Bazı masalarda çekik gözlü Çinliler de vardı. Karanlık denilecek kadar loştu etraf. Moshe oturan insanları güçlükle görebiliyordu. Vira yanındaki Mossad ajanına İngilizce olarak fısıldadı. Keşke siz içeriye girmeseydiniz. Buradaki yerli halkın yabancıları pek sevmediğini size söylemiştim. Moshe'nin gözleri etrafın loşluğuna biraz alışınca Vira'nın haklı olduğunu anladı. Masalarda oturan esrar kişiler hoşnutsuz bakışlarını beyaz tenli adamı öfkeyle çevirmişlerdi. Vira etrafı bir taradıktan sonra çıkalım burada yok dedi. Emin misin? Kesinlikle olsa şuradaki kenar masada otururdu. Moshe sesini çıkarmadı. Vira acele ederek ajanın koluna yapışmış ve bir an önce batakhaneden çıkarmaya çalışıyordu. Dışarıya çıktıklarında İsrail ajan derin derin havayı teneffüs etti. Coco'nun yeri gerçekten de berbat bir yerdi. Evi nerede demiştin şu dalgıcın? Grubela'da. Uzak mı? Pek sayılmaz Soğan Moshe ama şehrin kenar mahallesinde sayılır. Bir taksiye binelim. Oraya gidecek bir taksi bulacağınızı hiç sanmam efendim. Neden? Bu saatte hiçbir şoför o semte gitmek istemez. Anlarsınız ya, belalı bir yerdir. Beyazlar gündüz bile oraya korkarak yaklaşırlar. Gecenin bu saatinde ise hiçbir beyaz cesaret edemez. Aldırma, ben silahlıyım. Senin de korkmana gerek yok. Yerli yine de kuşkulu gözlerle Moshe'yi süzdü. İsrail ajandan alacağı hatırı sayılır parayı bilmese kesinlikle böyle bir işe kalkışmazdı. Bir iki taksi çevirdiler fakat şoförler önce nereye gitmek istediklerini soruyorlar. Sonra da Grubela adını işitince tek kelime etmeden gazlayarak yanlarından uzaklaşıyorlardı. Moshe sıcak ve nem oranının dayanılmayacak raddeleri yükselen gecede dalgıcın evine kadar yürümek zorunda olduklarını anladı. Aynı dakikalarda Gert Ruper şirketinin yatında peçetesiyle ağzını silerek ayağa kalktı. Masanın öbür ucunda oturan şahane kadına bakarak ''Seni birkaç saat yalnız bırakmak zorunda kalacağım. Umarım beni bağışlarsın.'' dedi. Erika bu mübalağalı tiyatral jeste gülmemek için kendini zorladı. Gerd'in davranışı belki nezaket gereği olabilirdi ama o anda tek isteği zaten ondan uzak kalmaktı. Ama aklından geçenleri belli etmemek için sanki onun yapacaklarıyla ilgileniyormuş gibi sordu. ''Nereye gideceksin?'' Gert Ruper'in kırmızı yanaklı yüzü ciddiyetle gerildi. ''Kentte araştırma yapmalıyım. Burada oturarak daha fazla vakit kaybedemem. Önce baş polis müfettişi Habibi'yi görmeliyim. Herhalde onun bana yapacağı önemli açıklamalar olacaktır. Beni mazur görürsün değil mi?'' Erika gülümsemekle yetindi. ''Gayet tabii, görev her şeyden öndedir.'' ''Teşekkür ederim Erika. Sen lütfen uyumana bak. Umarım sabah kahvaltısında seni sevindirici haberler verebilirim.'' ''Ben de aynı şeyi temenni ederim Gert, özellikle senin geleceğin için.'' Gert Ruper başıyla kadını selamlayıp yemek salonunu terk etti. Az sonra yanına aldığı yerli tayfalardan biriyle yatın motoruna binip rıhtıma yollanmıştı. Erika onun gidişinden sonra bir süre daha salonda oyalandı. İkide bir saatine bakıp duruyordu. Yeterince oyalandığına kanaat getirince teknenin güvertesine çıktı. Yatın en az bir iki personeline yatmak için kamerasına çekildiğini göstermeliydi. Teknenin yakışıklı kaptanı Otto Schultz hala güvertedeydi. Erika'yı görünce yanına yaklaşıp saygıyla selamladı. ''İyi geceler Fräulein Müller'' dedi. ''İyi geceler kaptan. Umarım teknemizde rahatınızı temin edebiliyoruzdur. Teşekkürler kaptan, çok memnunum.'' ''Vazifemiz efendim, herhangi bir emriniz var mı?'' Erika yakışıklı kaptanı süzdü. Daha müsait şartlar altında olsa bu genç adamı yatağa atıp soluğunu kesinceye kadar onunla sevişmek isterdi. Ama ne yazık ki bu gece aklından geçen bu harika fikri gerçekleştirmeye uygun değildi. Çünkü kimseye görünmeden karaya çıkmak zorundaydı. ''Hayır kaptan'' dedi, ''bu gece erkenden yatmak istiyorum, yorgunum.'' ''İklimdendir hanımefendi. Bir süre bu nemli ortama alışmak biz Avrupalılara zor gelir. Su kaybı artar. İnsan kendini hep halsiz hisseder. Ama endişelenmeyin, yakında alışırsınız. Bol bol vücudun kaybettiği suyu almanızı tavsiye ederim.'' ''Sağ olun kaptan ama şimdilik kamerama çekilip uyumak istiyorum.'' ''Nasıl isterseniz efendim. Arzu ederseniz kıç üstüne bir şezlong ve battaniye çıkartıp mehtabı seyrederek de uyumanızı sağlayabilirim.'' ''Hayır kaptan, kameramda uyumayı tercih ederim. İyi geceler. Size de efendim.'' Erika geriye dönüp kamerasına yürürken kaptanın arkasından diri ve alımlı vücuduna yiyecekmiş gibi arzuyla baktığına emindi. Kendisinin de onu aynı şiddette arzuladığını bilse adam deli divaneye dönerdi muhakkak. Ama bu gece yapması gereken çok önemli bir iş vardı. Kamerasına girerken koridordaki kamarotlardan birinden maden suyu istedi. En geç 3 dakika sonra maden suyunu getirirdi kamarot. Kameraya girer girmez Erika hızla soyundu. Geceliğini sırtına geçirdi. Kamarot servisi umduğundan da çabuk yapmıştı. Kapı vurulduğunda yatağa uzanmıştı Erika. Suyu içerken yatağına çekilip uyuyacağına şahitlik edecek iki tanıdığı vardı artık. Yerli kamarot çıkar çıkmaz Erika da yataktan fırladı. Hemen dolabı açarak içinden lastik bir torba çıkardı. İçine bir kot pantolon, tişört, tenis ayakkabılarını tıktı. Sonra dolabın altından 38'lik glokunu çıkararak lastik torbaya yerleştirdi ve fermuarını çekti. Bikini mayosunu giymesi 20 saniyesini almamıştı. Artık hazırdı. Kameranın kapısını aralayıp koridora bir göz attı. Kimsecikler yoktu. Çıplak ayaklarıyla ses çıkarmadan koridorun vişne çürüğü rengi halıları üzerinde hızla ilerledi. Güverteye açılan dış kapıdan başını uzattı. Tekne limanda demirliyken sadece alt güvertede bir nöbetçi bulundurduklarını daha önceden biliyordu. Manado'nun küçük koyunda 30-40 kadar tekne demirliydi. Sahil arası 50 metre ya var ya yoktu. Gertruper sahile çıktığı için teknenin merdiveni bordaya yapışıktı. Fakat Erika o merdiveni kullanamayacağını biliyordu. Alt güvertedeki nöbetçi genellikle sakin ve vukuatsız geçen nöbetinde daha çok merdiven başında oturarak ya sahili ya da çevredeki diğer yatları seyredip oyalanırdı. Bunu evvelden düşünen Erika yatın kıçından kalın bir halatı babalardan birine bağlayarak suya sarkıtmıştı bile. Kaptan ve diğer mürettebat ortalıkta gözükmüyorlardı. Erika teknenin kıçına geldi. Yemeğe oturmadan bağladığı halatı tayfalardan birinin görmediğini anlayınca rahatladı. Tekneden suya atlamak ses çıkarabilir ve nöbetçinin dikkatini çekerdi. Daha da önemlisi halat yata dönüşte kimseye görünmeden yukarıya tırmanması için gerekliydi. Erika narin fiziğine rağmen çok iyi eğitim görmüş biriydi. Lastik ve su geçirmez çantayı saplarından sırtına astı. Sonra halata tutunarak usulca bedenini boşluğa bıraktı. Suya inmesi çok kolay olmuştu. Suda yüzen birini nöbetçinin görmemesi için önce en yakındaki tekneye doğru yüzmeye başladı. Ay ışığına rağmen ters yönde yüzüp kendi yatlarından uzaklaşmıştı. Ondan sonrası Erika için çocuk oyuncağıydı. Sağlam ve tempolu kulaçlarla sahile vardı. Koyun iskelesine değil, kuzey-batı istikametindeki kumsala çıkmayı tercih etmişti. Gecenin o saatinde sahil bomboştu. Hemen ıslak mayosunun üzerine tişörtünü ve kot pantolonunu geçirdi. Ayaklarına yapışan kumları avucunun içiyle temizleyerek tenis pabuçlarını da giydi. Artık şehre gidebilirdi. Fakat ilerleyen saatlerin ne getireceğini henüz o da bilmiyordu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur Havaalanı'ndaki yeni terminal binası Emre Dereli'yi şaşırtmıştı. Cengiz Tamer'in kulağına eğilerek şef dedi, bu ne büyüklük, bu ne ihtişam ve lüks, bir de bize bu ülkede enflasyon kolu geziyor demişlerdi diye şaşkın şaşkın söylendi. Terminal binası çok kalabalıktı. MIT'in seçme ajanları bir taksiye atlayarak alandan uzaklaşırken gözleri şehrin zenginliğine ve karışık farklı insan manzaralarına takılmıştı. Asıl yoğunluğu ülkenin gerçek halkı olan Malaylar teşkil ediyordu. Teşkilatın kendilerine verdiği bilgilere göre Malayların nüfus kesafeti ülke insanının yaklaşık %60'ını oluşturuyordu ki bunun %30'u da Müslümandı. Ayrıca Hindistan ve Budist Çinliler, Hintliler de mevcuttu. Bindikleri taksinin şoförüne Hilton Oteli'ne gitmek istediklerini söylediler. Şoför de Hintliydi ama mükemmel İngilizce konuşuyordu. Resepsiyonda kayıtlarını yaparlarken Emre mesleki bir alışkanlıkla lobideki aşırı kalabalığı izlemeye başlamıştı. Kuala Lumpur'un özelliği galiba sadece şehrin halkını oluşturan nüfus özelliği değildi. İnanılmaz derecede çeşitli milletlerden gelmiş turistler de vardı otelde. Genç ajan renk cümbüşü, aşırı sıcak ve tropikal yeşilliğin egemen olduğu ortamda bir de otelin yerli personelinin değişik tarzdaki misafirperverliğini yadırgamıştı. Amiri Cengiz, hadi odamıza gidiyoruz diye koluna vuruncaya kadar Emre lobideki insan kalabalığını tetkikle meşguldü. 17. kattaki odalarına çıkmak üzere asansöre binerlerken resepsiyondaki tanıtım broşürlerini incelemekle meşgul bir Hintli ağır ağır kontuardan uzaklaşarak lobi katındaki kitap ve gazete satan dükkanın önünde bekleyen sarışın bir adama doğru yaklaştı. Hintlinin adı Lingam'dı. Sanırım beklediğimiz kişiler geldi Mr. Wright dedi. Uzun boylu sarışın adam isimleri kontrol ettin mi diye sordu. Evet efendim, birinin adı Cengiz, diğerininki ise Emre. İsimler tutuyor, unutmayın efendim. Türkiye'de insanlara daima soyadlarıyla değil ön adlarıyla hitap ederler. Bunu hatırlatmana hiç gerek yok Lingam. Türkiye'de 3 yıl çalıştım. Oldukça iyi de Türkçe konuşurum. Langley'de bir sene kurslara gitmiştim. Türkiye'ye tayinim çıkmadan önce. Buna hiç şaşırmadım Mr. Wright. Amerikalı gayet sakin bir sesle sordu. Otel kayıtlarının meslekhanesinde ne yazdılar, tüccar mı? Evet efendim. Buraya kadar her şeyi tutuyor. Buluşacağımız kişiler onlar olmalı. Lingam yine de mütereddit bir şekilde mırıldandı. Mr. Wright, elçiliklerinden birinin onları karşılamaya gelmemesi biraz tuhaf değil mi? Genellikle elçilerde siyasi memur kisvesi altında çalışan gizli örgüt mensupları, böyle aktif ajanlara destek sağlamak, gerekli lojistiği temin etmek için gelirler. Bunları karşılayan kimse olmadı. Takma kafanı Lingam. MIT'le çok gizli bir anlaşma yaptık. Bu sefer gerekli desteği SİA sağlayacak. Sizden tek ricamız bir süre olaylara gözünüzü kapatmanız. Malezya İstihbarat Servisi bizleri ne bilmiş ne de görmüş olsun. Hintli bilgitçe gülümsedi. Teşkilatımın bu konuda size garanti verdiğini biliyorsunuz Mr. Wright. Evet, size müteşekkiriz. Malezyalı ajan omuzlarını silkti. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Yardımlarına her zaman ihtiyaç duyabilirim Lingam. Ama şimdilik yok. Tabii dostlarımızın kaldıkları odanın numarasını da söylersen. Esmer yüzlü ajan gülümserken beyaz dişleri teninin rengiyle tam bir tezat teşkil ediyordu. Haklısınız Mr. Wright. Oda numarasını söylemeyi unuttum. 1720 numaralı odada kalıyorlar. Sağ ol dostum diye mırıldandı siyah ajanı. 1720 numaralı odaya çıkmak üzere yanında taşıdığı siyah bond tipi çantayla asansöre yürüdü. Odaya girer girmez Emre kendini duşun altına atmıştı. Sıcak, saat farkları ve uçak yolculuğu yormuştu genç ajanı. Cengiz ise 17. kattaki odalarının geniş penceresinden şehrin ayaklar altındaki geniş manzarasına bakıyordu. Sırtındaki ekosekoton gömlek terden derisine yapışmıştı. Tam öğle vaktiydi ve daha gelir gelmez ekvator bölgelerinde gündüz vakti dışarıda bulunmanın nedenli zor olduğunu anlamıştı. Boğucu sıcak ve nem adeta insanın bütün enerjisini emiyordu. Gerçek hedefleri Sulawesi adasıydı. Kuala Lumpur'da kısa bir duraklama ve SİA ajanlarıyla önemli bir temasından sonra doğru adaya uçacaklardı. Bu temasın nasıl ve nerede olacağına dair fazla bilgileri yoktu. İki istihbarat servisinin Ankara'da hazırladıkları müşterek plana göre irtibat noktası Hilton Oteli'ydi. Şimdilik tek bildikleri buydu. Burada SİA'dan alacakları bilgiler doğrusunda hareket edeceklerdi. Duştan çıkan Emre oh be dedi, dünya varmış. Soğuk bir duş iyi geldi, sen de gir hemen. İklime alışıncaya kadar imanımız gevreyecek. Evet iyi olur. Allah'tan odadaki klima cihazı iyi çalışıyor ve havayı yeterince serinletiyordu. Tam banyoya geçmeye hazırlanan Cengiz kapının vurulmasıyla irkildi. İki ajan birbirlerine baktılar. Gerekli temasın bu kadar çabuk kurulacağına pek ihtimal vermemişlerdi. Emre onlar mı dersin diye sordu. Dudaklarını bilmem ki dercesine büken Cengiz kapıyı açmaya doğru yöneldi. Eşikte uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, sert atlı biri duruyordu. Adam düzgün bir Türkçeyle Cengiz Bey dedi. Evet benim. Sarışın adam içeriye bir göz attı. Emre henüz sırtına giydiği kısa kollu gömleğinin düğmelerini iliklemekle meşguldü. Noel'e daha çok var dedi. Plana göre bekledikleri tanıtma parolası buydu. Demek karşısındaki adam Sia'nın ajanıydı. Cengiz hiç duraksamadan Ramazan'a da dedi. Alan Wright gülümsedi. Yüzündeki sert ifade birden kaybolmuştu. Kuala Lumpur'a hoş geldiniz. Amerikalı dostane bir biçimde tokalaşmak için elini uzatmıştı. El sıkıştılar. Wright elindeki siyah çantayı ortadaki masanın üzerine bıraktı. Ajanın Türkçe konuşması ikisini de şaşırtmıştı. Alan Wright gülümsemeye devam etti. İstanbul nasıl diye sordu. Oraya özlediğimi söyleyebilirim. Özellikle boğazı ve balıklarınıza. İstanbul'da 1,5 sene görev yaptım. Emre fazla milliyetçi biriydi. Her ne kadar karşısında müttefik bir ülkenin ajanı varsa da kendi işinde tüm istihbarat elemanlarına kuşkuyla bakar, bu ilişkilerin altında daima beklenen bir çıkar olduğunu inanırdı. Adamın sıcak ve içten davranışlarını yine de kuşkuyla karşıladı. Cengiz, bravo Türkçeniz mükemmele yakın dedi. Tam İstanbul şivesi. Sağ olun, ben sizin Kuala Lumpur bağlantınızım. Size bazı bilgiler getirdim. Hala Türkçe konuşuyorlardı. Wright masanın üzerine bıraktığı çantanın kilitlerini açtı. İçinden ince bir dosya çıkardı ve bir fotoğrafı masanın üzerine koydu. MIT ajanları resme bir göz attılar. Kim bu diye sordu Cengiz. Muhammed Osuva mı? Wright başını salladı. Evet o, Türkiye'ye paketleyeceğimiz adam. Ajanlar dikkatle resmi incelemeye başladılar. Renkli bir fotoğraftı. Vesikalık tabir edilen cinsin büyütülmüşü. Resimde ablak ve sert yüzlü, çekik gözlü, koyu esmer tenli bir adamın hatları görünüyordu. Basık ve enli bir burun, kırçılaşmış bir sakal vardı yüzünde. Tehlikeli bir terörist diye devam etti siyah ajanı. 43 yaşında. Endonezya'da sayısız eyleme karışmış 7 yıl hapis yatmış. Halen Endonezya polisi tarafından aranıyor. Fakat bu surata bir aranış. Aslında bazı güçler tarafından himaye görüyor. İki defa suikasta maruz kaldı. Fakat ikisinden de yakayı sıyırmayı başardı. Doğuda radikal İslam'ın en şiddetli eylem adamlarından biri. Önceleri ülkesinde kendi adına faaliyet gösteriyordu ama daha sonraları İran'la işbirliği yapmaya başladı. İran'dan büyük maddi destek görüyor. Şu anda baş hedefleri arasında ülkeniz de var. Şu sırada Sulawesi adasında değil mi diye sordu Cengiz. Genellikle Ujung Pandang'da kalıyor. Evi orada. Fakat aldığımız istihbarata göre bir haftadır doğum yeri olan Manado'da kaldığını öğrendik. Neresi orası dedi Emre. Sulawesi adasının en kuzeyindeki küçük sayılabilecek bir kent. Oraya mı gideceğiz? Evet, haftanın 3 günü Manado'ya uçak seferleri var. Orada sizi ajanlarımız karşılayacak. Halen bu işle ilgili 3 adamımız orada. Bize verilen talimata göre kentin havaalanında CIA'ya ait özel bir jet uçağını bekletiyoruz. Osuva'yı o uçağa bindireceğiz. Kaçırmayı başarırsak uçağın ilk ineceği yer Ankara olacak. Sizin de bildiğiniz gibi mevcut plana göre teröristi biz yakalayacağız fakat... Evet, ufak bir aksilik var. MİT ajanları bu ufak aksiliğin ne olduğunu anlamak istercesine Wright'a baktılar. Adamın izni kaybettik dedi sarışın adam. Cengiz hayretle ajana baktı. Siz buna ufak bir aksilik mi diyorsunuz? Adam ortadan kaybolduysa bütün plan yattı demektir. Kimi götüreceğiz? Alan Wright gülümsedi. Hemen telaşlanmayın dostlar. Endişelenecek bir durum yok. Muhammed Osuva ortaya çıkacaktır. Sadece biraz beklememiz gerekecek. Ne kadar? Kesin bir şey söyleyemem ama fazla değil. Emre ile Cengiz bakıştılar. Cengiz, bu durumu merkezimize rapor etmeliyiz. Bize verilen talimatlarda her nokta, tüm detaylar saat bir saat tayin edilmişti. Hedef ortadan kaybolduğuna göre merkezden yeni emirler beklemek zorundayız. Buna gerek yok. Şu anda Ankara'daki yetkilileriniz Osuva'nın kaybolduğunu çoktan öğrenmişler bile. SİHA'nın Ankara istasyon şefi durumu çoktan sizinkilere iletmiştir. Emre'nin suratı asıldı. SİHA'nın bütün maddi gücü ve sınırsız olanaklarına rağmen sık sık düzenlediği sınır ötesi operasyonlarda böyle başarısızlığa uğradığı bilinirdi. Bunun da böyle bir akıbete uğrayacağını haklı olarak düşündü. Ne yapacağız şimdi diye sordu. Bize 48 saat süre tanıyın, sonra sizi Sulawesi'ye göndereceğiz. Bu süre içinde Muhammed Osuva'nın izni bulacağınıza emin misiniz? Araştırmaya çoktan başladık. Adadaki elemanlarımıza takviye ajanlar yolladık. Çok kısa zamanda yeni bilgilere kavuşacağımıza eminim. Teröristin adadan ayrılmadığını ve Ujung Pandang'a dönmediğini biliyoruz. Hala Manado'da olduğuna eminiz. Bulunması, izne rastlanması saat meselesidir. Cengiz bir an kuşkuyla siyah ajanına baktı. Osuva'nın bu ani kayboluşundan acaba düzenlenen operasyondan haberi olduğu düşüncesine varabilir miyiz? Alan Wright ilk defa biraz sarsılır gibi oldu. Kesin bir şey söyleyemem ama... Aması ne? Mümkün olabilir. Nasıl yani? Bilgi sızması mı var? Sanmıyorum ama sizler bu yöreye yabancısınız. Sumatra, Java, Borneo hatta Filipinler casus kaynıyor. Tıpkı Soğuk Savaş yıllarında olduğu gibi. Dost düşman her milletin ajanları buralarda cirit atıyorlar. Orta Doğu'daki İslam radikal örgütlerin bazı kanatlarının artık buradan yönlendirildiği bilinen bir gerçek. Biz de bazı dost görünen ülkelerin kendi menfaatleri için bize gizli gizli cephe aldıklarını tahmin ediyoruz. Kimler mesela? BND'nin bu işin içinde olduğuna eminiz. Buna hiç şaşmadım dedi Emre. Merak etmeyin, Sulawesi'de Alman dostlarımızı da kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Merkezi Ujung Pandang'da olan bir Alman şirketinin genel müdürü BND adına çalışıyor. Bunu tespit ettik ve onu gözlüyoruz. Cengiz, yani bu adamın yapacağımız operasyondan haberi olduğunu mu ifade etmeye çalışıyorsunuz dedi. Kesin bir şey söyleyemem. Yakında her şey meydana çıkacak. Sabredin lütfen. Alan Wright, iki MİT ajanının kısa tereddüdünden istifade ederek çantasından bir dosya daha çıkardı ve önlerini uzattı. Bu nedir diye sordu Emre. Siyah ajanı başını iki yana sallayarak, bence yılanın gerçek başı dedi. İkisi de önlerine uzanan dosyaya baktılar. Cengiz dosyanın kapağını kaldırınca esmer yüzlü başka bir adamın fotoğrafıyla karşılaştı. Kim bu diye sordu. Doktor Mahathir, Malezyalı ünlü iş adamı, uluslararası ticaret yapan bir holdingin sahibi, radikal İslam'ın arkasındaki gerçek adam. MİT ajanları adını ilk defa duydukları adam hakkında hiçbir bilgi sahibi değildiler. Biraz merak, biraz da şaşırarak Wright'a baktılar. Muhammed Osuva sadece bir terörist. Doktor Mahathir'in elindeki bir maşa. Onun büyük teşkilatının Endonezya ayağı. Sıradan bir terörist. Ama gerçek güç Doktor Mahathir'in elinde. İran'la çok sıkı teması var. İran'ın ihtiyacı olduğu kereste, palmiye yağı, kauçuk, kakao, kalay, baharat ve kahve hep onun şirketleri vasıtasıyla İran'a giriyor. Petrol ve doğal gaz işinde de var. Onları da Japonya'ya satıyor. Müthiş zengin ama doyumsuz, ihtiraslı ve saplantılı. Malezya'nın yavaş yavaş siyasi lideri olmak da istiyor. En tehlikeli yanı da sahip olduğu radikal inançları. Bu nedenle de İran'dan çok destek görüyor. Dediğim gibi Osuva onun sağ kolu. Ona her istediğini yaptırabiliyor. Aslında Osuva fakir bir balıkçı olarak büyümüştür. Bizdeki kayıtlarına göre 15 sene evvel Kuala Lumpur'a iş aramak için gittikten sonra birden radikal İslamcı kesilmiştir. Sanırım o devre Doktor Mahadir'in şirketlerinde bir iş bulmasıyla başlamıştır. Sonra Osuva'yı sık sık İran'da görüyoruz. Orada İslam üzerine teorik çalışmalara başlıyor. Fakat tahsilsiz ve cahil biri olduğu için fikri yönden fazla gelişemiyor. Ne var ki cesur, zeki ve atılgan biri olduğu inkar edilemez. Sonra Endonezya'ya dönüp Doktor Mahadir'in direktifleri altında kendi teşkilatını kuruyor ve güçleniyor. Sulawesi adası onun gerçek merkezi. Son yıllarda ada etrafta fazla duyulmaya başlıyor ve işin ilginç yanı siyasi gücü kadar parasal kaynakları da artıyor. Bu arada Doktor Mahadir'i devre dışı bırakarak İran, Suriye, Irak, Beyrut ve Kudüs'te teşkilatlanmaya başlıyor. Tabii asıl desteği yine İran'dan görüyor. Bu gelişmeler Doktor Mahadir'i rahatsız etmeye başlıyor ve güvendiği sağ kolunu ortadan kaldırmaya karar veriyor. İlginç diye mırıldandı Cengiz. Sonra Alan Wright ellerini Panama kumaşından yapılmış takım elbisesinin ceplerine sokarak bir süre düşünceli adımlarla odanın içinde dolaşmaya başladı. Evet, gerçekten de işin ilginç yanı Doktor Mahadir'in onu ortadan kaldırmaya karar vermesi. Bu işin tatsız yanı Doktor Mahadir'in aldığı karar ile bizim operasyon girişimimiz aynı tarihlere rastlaması. Yani şu, Muhammed Osuva şu anda iki grup tarafından aranıyor. Olayın pratiği bizim bu işten elimizi çekmemiz ve Osuva'nın katlini tamamen Doktor Mahadir'in adamlarına bırakmamızdı. Fakat gerek sizin teşkilatınız ve gerekse bizimkiler her nedense bu işi bizim halletmemizi istediler. Desenize durum gittikçe çatallaşıyor. Öyle sayılabilir. Her nasılsa Muhammed Osuva, Doktor Mahadir'in kendisini ortadan kaldırma planlarını öğreniyor ve eski efendisi yeni rakibinden çekinerek saklanmaya başlıyor. CIA ve MIT'in ortak operasyonu yaklaşık 10 gün önce kararlaştırılıyor. Hazırlıklar başlıyor ve bu arada biz yeni bir bilgi elde ediyoruz. Ajan sözlerine yeniden ara verdi. Cengiz ve Emre dikkatli adama bakmaya devam ediyorlardı. Wright devam etti. 2 gün evvel çok güvendiğimiz bazı kaynaklardan Sulawesi adasına bir adamın gönderildiğini haber aldık. Bağışlayın ama bu kaynağı size açıklamaya mezun değilim. Adamın kesin niyetini ve adayın için gönderildiğini öğrenememiştik. Ama kuvvetle muhtemel bu Doktor Mahadir'in gönderdiği katil olabilir. Adamın işgali hakkında bilgimiz kısıtlıydı fakat tek emin olduğumuz nokta bu adamın Manado'ya geleceğiydi. Bu husus Muhammed Osuva'nın doğduğu yerde saklandığı düşüncemizi daha da pekiştirdi. Oradaki adamlarımız gelecek kişiyi beklemeye başladılar. Emre merakla sordu. Ne oldu sonra? Adam geldi ama onun beklediğimiz adam olup olmadığını kesinlikle öğrenemeyeceğiz. Neden? Çünkü az evvel Manado'daki ajanlarımızdan adamın öldürüldüğü haberini aldık. Yani katil mi öldürüldü? Şayet gerçek katil o ise evet. Buna niye bu kadar şaşırdınız diye mırıldandı Cengiz. Anladığım kadarıyla Muhammed Osuva katilden evvel davranmış ve onu öldürmüş. Hiç sanmıyorum dedi Alan Wright. İlk bilgilere göre cinayeti işleyen adamın Avrupalı olması çok muhtemel. Bir iki görgü tanığı varmış. Şüpheler beyaz elbiseli, kravatlı bir adamın üzerinde odaklanıyor. Bu Osuva'nın işi olamaz çünkü o eylemleri için daima yerli halktan kişiler seçer. Kendisine körü körüne bağlı olan kişileri, yani asla bir Avrupalı kullanmaz. MIT ajanları sessiz kalarak bakıştılar. Gelişmeler ilginç olmakla beraber işin bu yanı yani örgütler arası hesaplaşma onları fazla ırgalamamıştı. Wright derin bir soluk aldı. Bugün gelen haberler durumu daha da karışık hale soktu. Şimdi Muhammed Osuva'nın peşinde başka gizli servis mensuplarında dolaştığını sanıyor. Bazı tahminler mesela M16 ve Mossad gibi ve de BND diye mırıldandı Emre. Evet zaten ondan şüpheleniyorduk. Cengiz ağır ağır 17. kattaki pencerenin yanına giderek ışıl ışıl yanan şehrin genel panoramasına bakmaya başladı. İşleri tahmininden de zordu. Bu olay sıradan bir teröristi yakalayarak bir uçağa atıp Türkiye'ye getirmekten çok öteydi artık. Bir defa hedef kişi ortada yoktu. Ayrıca dünyanın pek çok sayılı ve üstelik zahiren aynı şemsiye altında toplanmış gibi görünen istihbarat örgütleri arasında kızışmış bir yarış başlamıştı. Hepsinin amaç ve menfaatleri farklı olabilirdi ama sonuçta değişmeyen bir vaka vardı ve o da Muhammed Osua'ya erişmekti. İlk erişen yarışı kazanacaktı. Doktor Mahadir'in gönderdiği katili takiple Osua'ya erişmemiz mümkün olacaktı, dedi Ellen Wright. O adamın gerçek katil olduğuna emin misiniz, diye sordu Emre. Belki olay sıradan ve adi bir cinayetti. Tabii o ihtimali de düşündük. Hatta bizi fazlasıyla meşgul etti. Çünkü ölen bir beyazdı ve ada halkından değildi. Ayrıca muhtemel öldürenin de bir Avrupalı olduğu söylentisi yaygın. Ölenin kimliği hala tespit edilememiş mi? Maalesef. Yerel polis ne diyor? Onların araştırması bir sonuç vermeli. Şayet adam Avrupalı ise herhangi bir şekilde ülkeye giriş kaydı olmalı. CIA ajanı gülümsedi. Yerel polise fazla güvenemeyiz. Sulawesi adasındaki bütün polisler rüşvet alır. Polisi susturmak ya da onları farklı beyanlarda bulunmaya teşvik etmek çok kolaydır. Bu nedenledir ki işin içine Avrupalı gizli servislerin de karıştığı ihtimali yoğunluk kazanıyor. Öldürülen kişi hava yoluyla gelmişse önünde sonunda kimliğini tespit edebiliriz. Oradaki ajanlarımız şimdi harıl harıl bunu anlamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi Manado ufak bir kenttir. Avrupalıların kalabileceği belli başlı iki otel var. Onları da araştırıyoruz. Yerli muhabirlerimizden istifade etmeye çalışıyoruz. Ama şayet adaya deniz yoluyla kaçak olarak gelmişse bir neticeye varmamız çok zor. CIA ajanı birden sustu. Neyse, dedi sonra, ikiniz de yorgun olmalısınız. Şimdi dinlenmeye bakın ve sizden istediğim 48 saati şehri gezerek değerlendirin. Bu sürenin sonunda size gelip yeniden bilgi vereceğim. Bir dakika, dedi Cengiz. Manado'ya ilk uçak ne zaman? Tarifeli uçak mı? Evet, yanılmıyorsam yarın sabah bir tane var. Bizi onlarla adaya gönderebilir misiniz? Oradaki ajanlarınız bizi karşılar. Ellen Wright garipseyerek MIT ajanlarına baktı. Muhammed Osuva'nın izini bulmadan orada ne yapacaksınız ki? Biz yine de gitmek istiyoruz. Cengiz yan gözle arkadaşına bakmıştı. Emre ilgisiz görünüyordu. Yüzünün ifadesinde bir değişiklik olmamıştı. Wright, bunu cidden istediğinizden emin misiniz, diye sordu. Kesinlikle, dedi Cengiz. Ayrım sonu, sayfa 62.